Ayrım 13. Bülbülün 40 Şarkısı. İskender Pala. Sayfa 191. 614-615. Eziyet ve işkence. Ebu Bekir'den Osman'a, Musab'dan Habbab'a. İslam'ın ilk şehitleri. Hazreti Peygamber, her gün üzüntü, her gün keder. Ebu Cehil'in melanetleri. Yüzündür ayeti sunu ilahi ya Resulallah. Kaşındır ehli aşkın kıblegahı ya Resulallah. Neccarzade Rıza. Yüzün ilahi yaratışın delilidir ey Allah'ın elçisi. Kaşın ise aşıkların yöneldiği bir kıble. Sagu, Musab, Yasir, Sümeyye ve Ammar için. Bırak ellerini Musab, tuttum seni. Annesi 3 defa aynı şeyi söylediğinde Musab'ın acıyla gerilen yüzünde küçük bir gülümseme belirdi. Ama bırakmayacaktı, bırakmak istemiyordu. 3 gündür tavana bağlı duran bedeni kas kıtı kesilmiş de kımıldarsa sinir uçları çekilecekmiş gibi hissetti. Aç, susuz ve çaresiz 3 gün. Babası sık sık gelip tehditler yağdırıyor, Muhammed'den vazgeçmese etlerini koparacağını söylüyor, tokatlayıp gidiyordu. İthamları hep aynıydı. Bir elinde yağ, bir elinde bal, nankör seni, ipekler giydirerek büyüttüm, şerefimi ortak ettim, sense tanrılarımıza küfrediyorsun. Bir Muhammed tutturmuş gideceksin ha? Olamaz efendim, bu evde benim sözüm geçer, yoksa hepsini alırım elinden. Babasının bağırış çağrışları, evlatlıktan reddedilmek, mirastan mahrum bırakılmak, fakirlik tehditleri kimin umurundaydı? Ah, gülümün ona verdiği gönül zenginliğini bir bilselerdi. Musab ellerini bırakmak istemediğini hissetti. Annesi kendisini kucaklamış yalvarıyordu ama o bırakmayacaktı. Gözleri dönüyor, başı düşüyordu ama yine de ellerini bırakmak niyetinde değildi. Annesinin sesini ilk defa bu kadar sıcak ve derinden hissetti. Korkma Musab, kucakladım seni, yere düşmezsin, bırak ellerini. Yere düşmekten korkmuyorum demek geçti içinden ama ona bile gücü yetmedi. 3 gündür aç ve susuzdu, takatinin tükenmesini aldırmıyor da arada sırada bayılıp Allah bir demekten kalışına hayıflanıyordu. Çünkü bütün o eziyet zamanlarında yegane sığındığı Allah'tı. Durmadan varlığını ve birliğini tekrar ediyor, böylece aklına mukayyet olabiliyordu. 3 gün boyunca annesi yanına hiç uğramamıştı. Acaba babası mı yasaklamıştı, yoksa üzülmemek için gelmemiş miydi? Babasını düşündü. Kendisine bir oğul gibi davranmamış, babalık şefkat ve merhametini hiç hissettirmemişti. Annesi ise onu dadılar ve hizmetçilere teslim edip hayatını yaşamayı seçmişti. Delikanlılık çağına kadar hep zenginlik içinde büyümüştü. Evet, her istediği oluyor, nasıl isterse yaşıyordu. Ama babası ve annesiyle arasında sanki uçurumlar vardı. Daha bir kere olsun kendisine Muhammed'in, Allah'ın mübarek elçisinin gülümsediği gibi içten gülümsememişlerdi. Ah, onun söylediklerine bir inansalardı. Cebrail'in getirdiği hakikati bir kavrayabilselerdi. Kavrayabilselerdi babası bu derece acımasız ve kötü olmaz, annesi vurdum duymazlıkta böylesine ileri gitmez, kendisine anne baba sıcaklığıyla davranır, gerçekten anne babalık yaparlardı. Muhammed'e kulak verselerdi, Allah'ın birliğine de inanırlardı. İnansalar ticaretleri bozulmaz, zenginliklerine zarar gelmez, korkularının boş olduğunu görürlerdi. Ama onlar Allah'ın elçisi yerine Kureyş'in karanlık akıllı nasipsizlerini, ceviz beyinleriyle hileler kuran şer odaklarını dinliyorlardı. Öz evlatlarına tam 3 gündür çektirdikleri bu açlık ve susuzluk yüreklerinde nasıl karşılık bulacaktı acaba? O evlat ki onların of demelerine bile razı olamazdı. Annesi sonunda gelip tavana bağlı olan ipin ucunu kesmişti. Tamam da bu her şeyi halledecek miydi? Allah'a giden yola girmedikten sonra hiçbir şey hallolmazdı ki. Kendi ellerindeki bağlardan ziyade onların zihinlerindeki bağlar için üzüldüğünü bilmiyorlardı çünkü. 3 gündür tavana bağlanmak değildi acı veren şey. Hayır, annesinin ve babasının delalette ısrarıydı. Ve ellerinin bağını çözen annesi kendi gönlündeki düğümleri çözemedikçe içi yanmaya devam edecekti. Korkma Musab'ım, seni tutuyor. Aa, Musab'ım diyordu annesi ona sarılarak. Musab'ım, bu nasıl bir duyguydu? Ah! Annesi ona sarılıyordu. Birden kucağının sıcaklığını hissetti. Bedenini saran anne şefkatini. Doğru mu duymuştu? Annesi miydi bunu yapan? Gerçekten Musab'ım diyen o muydu? Aklıyla gönlü arasında ikileme düşmek üzereydi. Çünkü aklı ona işkenceden kurtulmayı, gönlü ise kımıldamadan durmayı öneriyordu. Kendini saran kolları yokladı. Evet evet, annesi bütün varlığıyla sımsıkı sarılmıştı. Şefkatle ve rahmetle. Sonra kokusunu duyar gibi oldu. Çocukken bile duymadığı bir kokuydu bu. Annelik kokusu. O kokuyu içine çekti. Başı yana düşmek üzereydi. Bu sefer dermansızlıktan değil, kokunun verdiği sarhoşluktan. Annesi tekrar etti. ''Bırak ellerini Musab'ım!'' Adının annesi ağzındaki telaffuzu meğer ne de güzeldi. Hiç bu kadar hoşuna gitmemişti. Gülümsedi, sevindi ve baygınlık ile ayıklık arasında mırıldandı. ''Gücüm tükenmeden bırakmayacağım anne, çünkü bana ilk defa sarılıyorsun.'' Başka bir sahne. Hakem bin Ebul As o sabah yakıcı güneşle değil, ''Ey uykudaki adam, uyan!'' diyen ilahi vahiyle uyanmıştı. Erken uyandırılmanın tersliği akşamdan kalmanın baş ağrısıyla birleşince ağızda köpükler saçan kelimelere dönüştü. ''Bunu sana ödeteceğim Osman. Sabah sabah niye uyanacakmışım?'' ''Allah'ın hakikat oluşuna uyan. Muhammed'in tebliğine uyan. Muhammed ki...'' ''Sus! Bıktım artık. Muhammed şöyle, Muhammed böyle. Bugün göstereceğim gününü sana. Uyandırdım madem, başlayalım haydi. Andolsun eski dinine dönesiye kadar sana bunu yapmaya devam edeceğim.'' Her zaman yumuşak kalpli olan yeğenin cevabı çok sert çıktı. ''Vallahi amca, Ebediyet Caddesi'ne girmişim bir kez. Ne yapsam yolumdan sapacak değilim.'' Tam 5 gündür dumanlarla öksüren ve öğüren Osman, Kureyş'in en zengin tüccarlarından Taifli Affan'ın oğluydu. Babası ölünce amcası güya kendisini himayesine almış, işlerine yardımcı oluyordu. Osman'ı yönetemezse malını da yönetemeyeceğini bildiği için elbette. Şimdi de bir hasıra sarıp evin ortasındaki direğe bağlamış, alttan duman vererek işkenceler ediyor, dininden döndürmek için uğraşıyor, uğraşıyordu. Ötelerde bir yerde. Soyu ve aşireti olmayan bir aile reisiydi Yasir. Yemenliydi. Kaybolan kardeşini aramak üzere Mekke'ye gelmiş. Orada Beni Mahzum kabilesinden Ebu Huzeyfe'nin himayesine girerek Sümeyye adlı cariyesiyle evlenmişti. Çevresine güven telkin eden berrak yüzlü bir adamdı ve eşi güzeller güzeli Sümeyye, bir de oğulları yakışıklılar yakışıklısı Karayağız delikanlı Ammar. Gülüme inananların sayısı henüz 30 civarındayken üçü birlikte Müslüman olmuşlardı. Köle değillerdi ama Kureyş müşrikleri kimsesiz Müslümanların adını kölelikle birlikte anmaya hazırdılar. İşkenceler Yasir ailesinin peşini bırakmıyordu bir türlü. Her kim Müslümanlarla ilgili bir şeye öfkelense gelip öcünü kimsesiz ve korumasız Yasir ile ailesinden alır olmuştu. Günlerce ve gecelerce müdafasız ve çaresiz. Ve bir gün müşriklerin işkenceyi nöbete bindirdiklerini gördüm. Karanlık bir zulüm, katran bulaşığı kin. Yasir kanlar içinde en önden giden atlı oldu. Adı Müslümanların ilk şehidi diye yazıldı. Sümeyye her türlü eziyete karşı putlara secde etmediği için Ebu Cehil'i çileden çıkarıyordu. Ve bir mızrak kalbine saplanınca yırtılan elbisesinin açık bıraktığı yerleri kendi kanı örttü. O da ilk kadın şehididi. Ammar'a gelince, günlerce ve günlerce ateşle dağlanan bedeni sonunda su toplamış, suların kenarından da kanlar sızmaya başlamıştı. Müşrikler durdurak bilmediler. Yarasına tuz serpmeye başladılar. Ammar'ın tahammül gücü bitmişti. Gece ne zaman başlıyor, gün ne zaman yükseliyor artık bilmiyordu. Akmayan bir zamanın içinde yalnızca acı çekiyordu. Kulaklarımda gülümün duası. Ey ateş! İbrahim'e olduğu gibi Ammar'a da serin ve selamet ol. Ammar kendine geldikçe bayılmak istiyor, bayılamıyordu. Aklını devşirdikçe ölmek istiyor, ölemiyordu. Bir ses duydukça aklını yitirmek ve bilmemek istiyordu, olmuyordu. Ne kadar zamandır buradaydı, neler olmuştu artık kestiremiyordu. Yalnızca gülümü merak ediyordu. Ah, onu bir kere görebilseydi. Onu çok özlemişti. Kendisi bu işkence tahtasında yatarken acaba ona bir ilişen var mıydı? Var ise dayanamazdı. Onu çok özlemişti. Bir kerecik görse, bir kerecik. Sonunda müşriklerin dediğini tekrar ediverdi. Lat ve Uzza'da hayır vardır. İşkence son buldu. Evet, işkence son buldu ama göğsüne mengeneler geçirilmeye, zihnine kıymıklar batırılmaya şimdi başlayacaktı. Ne olmuştu böyle? Sayıklıyor, sayıklıyordu. Sen ne yaptın Ammar? Bedenindeki işkenceyi ruhuna aktarmakla sen ne yaptın böyle? Lanet olsun da o ana. Istırabı cana yetmiş, o da dilinin ucundan öylesine söyleyivermişti işte. Kalbini yokladı. Elbette Allah'ın sevgisi eskisinden fazlaydı. Ama işte orada Lat ve Uzza'nın adını hayırlanmıştı ya. Ammar günlerce sahralarda, kırlarda dolanıp ölmek istedi. Hayır, hayır, buna dayanamayacaktı. Nereye gitse eğleşemiyor, söylediği küfür dolu cümleyi aklından çıkaramıyordu. Ve bir sabah onu Gülüm'ün huzurunda gördüm. Toprağa yüzünü koymuş yalvarıyordu. Kurtar beni ya Resulallah, beni kendimden kurtar. Üzülme Ammar, kalbin imanla doluyken bu söylediğinde bir beis yoktur. Ammar rahatlar gibi oldu ama içi içine yemeye devam ediyordu. Sen ne yaptın Ammar? Annem ve baban senin yaptığını yapmamıştı. Ammar bir türlü huzur bulmuyordu, bulmayacaktı. Ta ki Allah konuştu. Kim ki Allah'a iman ettikten sonra küfür ederse bunlar gazab-ı ilahiye uğrar. Fakat kalbi iman ile mutmain olduğu halde ikrah edilen kimse müstesna. Ammar akan kanlarının hepsini İslam'a helal etti. Bedeninde hiç iyileşmeyen işkence lekelerine gelince onları öte dünyaya, Allah'a götürecekti. Gülüm'ün Safa Tepesi davetinden sonra oldu hep bunlar. O ki her ne ile emrolunduysa apaçık bildirmeye, inananları da söylediklerini apaçık uygulamaya başlayınca şehrin izbe köşelerinde Musab'ın, Osman'ın, Ammar'ın yaşadıklarına benzeyen çeşit çeşit işkenceler gördüm. Kureyş'in önde gelen kişileri bu konuda adeta yarış içine girdiler ve zalimliklerini birbirlerine övünerek anlattılar. Müminlerin sayısındaki her artış, müşriklerin kalbindeki düşmanlık ve kinlerin derecesini arttırdı. Karanlık zihinler öz yeğenlere, kardeşlere, hatta oğullara karşı icat ettikleri şiddet yöntemleriyle yarıştılar. Kureyş'in yüzyıllardır içinde beslediği canavar uyanmış, insanlığı yemeye başlamıştı. Hakikatin nuru yarasaların gözlerini kör etmiş, ışıklara saldırdıkça saldırıyorlardı. Kureyş'te bir kişi korumasız mıydı? Müşrikler sırtlanları aratacak usuller icat ederek onların düşüncelerini, duygularını, hatta etlerini parçalamaya yelteniyorlardı. Zulüm ve işkence büyüdükçe başkaldırı da büyüdü. Her şey inadına yapılıyordu artık. İnananlar uğradıkları her zulümden sonra Kabe'ye varıp putları bir daha aşağılıyor, evvelce gizliden gizliye okudukları Kur'an'ı yüksek sesle haykırıyorlardı. Tartışmalar, tartaklamalar derken ortalık iyiden iyiye karıştı. Orantısız işkenceler, haddi aşan eziyetler, inananlara vurmak, yaralamak, etlerini çizmek, tırnaklarını sökmek, dişlerini dökmek sıradan hadiseler arasında görüldü. Vahşi ve yırtıcı tırnaklar kimsesizlerin boğazlarına geçirilmeye başlandı. Ebu Bekirlere urganlar, Osmanlara direkler, Zübeyirlere dumanlar, Musaplara açlıklar, Habbaplara boynu burulmalar, Ümmü Übeyselere susuzluklar, Füheyrelere sürüklenmeler, Zeytlere akrep dişli zırhlar düştü. Kızgın güneşte, kızgın kumların üzerinde, kızgın demirlerle dağlanmalar, şiddetli kayaların altında nefes alamayacak derecede darlanmalar, bırakıldıkları yerde günler ve haftalar boyu küfürler, tekmeler, tokatlar, tükürükler ve aşağılamalar. Ve işkenceciler hep aynı cevabı duydular. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu kelimenin ardında kocaman tevekküller, teslimiyetler, sabırlar vardı. Ve bir de Ebu Bekir. Âli Cenab ve iyiliksever Ebu Bekir. Yüksek paha ödeyip işkencelerden köle satın almayı adet edinen Ebu Bekir. Öldü sanılıp bir kayanın altında terk edilen kölelere hayat sunan Ebu Bekir. Her zaman her bunalının imdadına yetişen, güçsüz ve mazlum köleleri satın alıp azat eden Ebu Bekir. Hiç şüphesiz onlara harcadığı parayla savaşçı köleler satın alsaydı güçlü bir ordusu olurdu ama o iman etmiş olanların gücüne talip çıkarak kazanılmış gönüller ordusu kurmayı tercih etti. Gülüme gelince, bütün cihan ona ağlasa benim kadar yaş dökebilmiş olamaz. İnsanlıktan sıyrılmış bu günleri göreceğime keşke ölseydim. 13. ayrımın sonu, sayfa 200.